Ayrım 36.
Çarpışıyordum ne demek? Elde tüfek, ateş etmedin ya. Madan'ın yüzünde hüzünlü bir gülümseme dolaştı. Herkesin yaptığını yaptım. Ağzından fazla bir şey alamayacağını sezen Lansiye, utana sıkıla, "Burada kalacaksın değil mi?" dedi. "Sana bir oda hazırladık." "Hayır, üsteleme, olmaz." "Ama neden? Artık başka bir hayat yaşıyorum." Sustu, sevgi dolu ama uzak bakışlarını babasının yüzüne dikti. Lansiye dehşete düşmüştü. "Sakın partizan olmasın." Bu soruyu sormaktan, evet cevabı almaktan korkuyordu. Birden Madon'un kolunu, dirseğinin az üzerindeki mor yara izini fark etti. Her şeyi unutup karşısındaki küçük bir kızmış gibi sorguya çekti. "Nasıl oldu bu? Düştün mü?" "Önemli değil. Gestapo'nun işi." Şaşkın, bir şey diyemeden kala kaldı Lansiye. Mado bir sürede Marte ile konuştu, sonra kalktı. Lansiye kızını öptü. Çocuksu bir gülümsemeyle sordu. "Söyle, beni görmeye geleceksin değil mi?" Mado da gülümsedi. "Gelirim," dedi. Lansiye anlamıştı. Kızı bir daha gelmeyecekti. Kapıya kadar geçirmek istedi, fenalık geçirip divana uzanmak zorunda kaldı. Marte ile Mado bahçeye çıktılar. İki kadın hemen birbirinden hoşlanmışlardı. Mado, seven bir yüreğin babasının yanında oluşuna seviniyordu. Mado'nun gelişinden önce evlendiği için babasına çatacağından çekinen Marte de üvey kızının yanında rahat etmişti. "Maurice çocuk gibi," dedi. Mado başını salladı. "Bir mukavemetçi müfrezesinde miydiniz?" "Evet." Marte içten bir atılımla Mado'yu kucakladı. "Eşsiz bir kızım var," dedi sonradan kocasına. "Evet, sağlıksız görünüşlü ama ne kadar güzelleşmiş, hayret." "Onu demek istemedim. Beni çok şaşırttı. Üstün bir insan olduğu hissediliyor." Lansiye alçak sesle, "Marcel'ine çekmiş," dedi. "Ama zaman çok değişti. Eskiden onun gibiler severdi, artık hepsi çıldırdı, savaşıyorlar." Uzun süre karanlıkta oturdu. Acı acı yaşlılığı, yalnızlığı, Mado'yu düşündü. Sanki Almanlara karşı değil, babasına karşı savaşmıştı. Bunun için bir şey söylemek istemiyordu. Birkaç gün sonra Lansiye, Pinot ve Avukat Garcia ile yemek yiyordu. Paris'in kurtuluşunu kutlamaya karar vermişlerdi. Yemeği seçme işini Lansiye üzerine aldı. Kendilerine fazlaca kokuşmamış, şaraplı, gerçek bir tavşan yahnisi vereceğinden emin olmak için lokanta patronunu uzun uzun sorguya çekti. Öyle ya, av mevsimi açılmamıştı daha. Pinot'un danışman avukatı olmaya aday Garcia, işgal yıllarını anıyordu. Evini kaç kere AS'nin hizmetine vermişti. Bir gün Chotale onun evinde Lejean'la buluşmuştu. Garcia'nın bütün anlattıkları romantik bir havaya bürünüyordu. "Örgütün toplantıları hep benim evimde yapılıyordu. Elimin altında bir tabanca vardı. Almanlar gelirse belime bir kurşun sıkmaya hazırdım. Gestapo'nun eline canlı düşmek istemiyordum." Pinot düşünüyordu. "Bu herif ağırlığınca altın eder. Herhangi bir mahkemeyi uyutacak güçte." Ve sesini yükselterek, "Bütün dünyaya Fransa'da da kahramanlar olduğunu kanıtladık," dedi. "Ben ülkeme faydalı olacak yaşı çoktan geçmiştim. Yine de olanaklarım ölçüsünde yardım etmeye çalıştım. Mukavemetçilerin gizlice sınırı geçmelerine yardım ediyordu. Baştan aşağı bir destan." Sustu ve iştahla tavşan yahnisine saldırdı. Lansiye bir şey söylemeden gülümsüyordu. Meyve ile peynir arasında söze karıştı. "Çağımızın değerini bilemedim," dedi. "Gençler kahraman olduklarını gösterdiler. Aşırılıklardan korkmam. Gençlik ılımlı hava nedir bilmez. Louis birçokları gibi Londra'nın gece kulüplerinde pineklemedi. Rusya'da cehennemin göbeğine atıldı. Komünist değilim, Tanrı korusun. Ama bu davranışı karşısında eğiliyorum. Mado da mukavemetçilere katıldı. Hem esaslı dövüştü. Gestapo'dan bile korkmadı. İncecik dal gibi bedeniyle onu gören gücünün nereden geldiğini merak eder. Belki ben ona bir şeyler kattım. Çocuklarıma hep Verdun ruhunu aşılamaya çalıştım. 40 Haziran'dan beri fırtınalı havada soluk alıyorum. Bu süre boyunca neler yaptığımı sizlere anlatacak değilim. Bugün alçak gönüllü olmak daha iyi. Sahte kahramanlar, şişinenler çoğunlukta. Belki en az iş görenler en büyük şamatayı koparıyor. Kaç yüzyıllık Villon'un şu dörtlüğü ne güzel. Yalan gibi gerçek söz. ödlek gibi yürekli kişi, müzik gibi iğrenç ses, aşık gibi aklı başında. Müthiş bir belleğiniz var dedi Garsi. Ciddi bir adam böyle zırvalarla nasıl eğlenir diye düşündü kendi kendine Pinot. Avukat olsa durum değişirdi. Neyse, yemek çok güzeldi. Gelecek parlak görünüyordu. Sabah Pinson kayınpederine FFI'lerin silahlarının alınmaya başladığını söylemişti. Mukavemetin erkek ve kadın kahramanların şerefine kadeh kaldırmayı önerince Garsi yürekten kaptı içki bardağını. Mado, Corbel'e gittiğinde Sergei ile ilk kez konuştuğu pencerenin önünde durdu. Paris'e aşık oldum demişti Sergei orada. Bu sözler Mado'ya şimdi bir itiraf gibi geliyordu. Bir süreden beri çok sık düşünmüştü Sergei'yi. Belki hayatında ani bir değişiklik olmasından geliyordu bu. Frans yine Mado adını almıştı. Son yıllarda kendine avutan o büyük atılımın devamını her günkü yeni hayatında bulması gerekiyordu. Sembat'ı görmeye gitmiş, kısa süre önce uzak ve bulanık bir geçmişte kaldığını sandığı resim sanatı birden canlını vermişti. Sembat, mukavemet hareketinden söz etmesi için diretiyor ama Mado kendinden geçmiş onun resimlerini seyrediyordu. Ne büyük bir sadelik, ne gösterişsiz renkler, nasıl da yapmacıktan kaçış vardı Sembat'ın eserlerinde. Bir ırmak ve ağaçlar, ağaçlar ve bir ırmak. Bezin üzerine bir şey yapmamıştı sanki. Kurşuni, soluk yeşil, ara sıra da pek az mavi. Ağaçlar arasında yaşayan beni, resimdeki bir ağaç neden bu kadar duygulandırıyor? Mado en sevdiği uğraşa yeniden dönüp dönmeyeceğini bilmiyordu. Ya da sanatı, hayat, mücadele, Lojan'a söylediği yıkıntıların iyi kötü onarılıp saray ilan edilmeleri benimsenemez sözleriyle nasıl bağdaştıracağını kestiremiyordu. Yarından haberi yoktu. Sembat'ın atölyesinde Sergei ile karşılaşmasını, papatyaları, mutfaktaki çaydanlığı, Sergei'nin şaşkın bakışını anımsamıştı. Hayır, bunları asla unutamazdı. Ayı Marsilya'ya gönderildiğini, oradan vapurla Odessa'ya geçeceğini söylemişti. Mado Sergei'ye mektup yazmaya karar verdi. Birden aklına gelmişti bu fikir. Akşam odasına çekilip büyük bir ateşle yazmaya koyuldu. Elektrik kesilmişti. Tek mumu yoktu. Hava iyice kararına dek mektubu bitirememenin korkusu içindeydi. Işıklar söndüğünde bitiremezse hiç bitiremezdi bu mektubu. Açık pencerenin önünde yazıyor, böylece her şeyi daha iyi görüyordu. Soğuk bir sonbahar yağmuru yağmaktaydı. Birkaç damla kağıda sıçradı. Mado korktu. Mürekkebin üzerine düşmesin. Neyse ki hayır. Sonra Sergei ağladığını sanabilir. Sergei, haberlerini nasıl aldığımı anlatmak istiyorum. 5 Haziran günü ormandaydık. O geceyi hiç unutmayacağım. Çıkarmanın yapılacağı bildirilmişti. Bir rastlantı sonucu ayı bana senden söz etti. Ormanda yürüyordum. Sen de yanımdaydın. Sonra bizimkiler köprüleri uçurdular. O gece Mickey öldü. Giderken çok sevdiği şarkıyı söylüyordu. Şimdi de kulaklarımda. Hayatın keyfini çıkarabilirdik. Ama bizim kaderimiz başka. Duyamadan ölmek gerek doğan günü karşılayan horozu. Ayı nasıl savaştığımızı sana söyler. Herhalde hatırlarsın. Ben bir şey anlatmayı pek beceremem. Karıştırırım. Son yıllarda seni çok düşündüm. Paris'te bana bütün söylediklerini ve söylemediklerini ya da söylemek istemediklerini anladım. Neden bilmem ama Stalingrad'da çarpıştın gibi geliyor bana. Aptalca bir şey, anlıyorum. Cephe çok geniş. Nerede olduğunun da önemi yok. Stalingrad bizim için Rusya. Bütün bu süre boyunca sizlerle birlikteydik gerçekten. Savaşlarda ya da Gestapo'nun elinde can veren arkadaşlarımız olmasa bunu sana söyleme cesaretini kendimde bulamazdım. Sergei, ikimizin de ayrı bir hayatı olacağını söylemiştim, hatırlıyor musun? Dediğim oldu. Evlendiğini biliyor ve seviniyorum. Benim de bir ailem var. Mutluyum. Ama geçmişi unutmadım. Unutamam. Ne düşündüğünü pek bilmiyorum ama geçmişi sen de unutmadın sanıyorum. Birlikte olduğumuz sıra çok sersemdik herhalde. Kavga ediyor, sonra barışıyorduk. Yine de o yaz her şeye rağmen birlikte çok büyük bir şey keşfettik. Yaşamama, iyice derinlere battığım bir sıra yüzeye çıkmama yardım etti birlikte keşfettiğimiz şey. Belki bir gün karşılaşırız. Şimdi değil. Şimdi karşılaşmamamız gerekiyor. İyice yaşlandığımız sıra. İyice yaşlansam da sana eskinin gözleriyle ayrı bir hayatı olduğunu söylediğin gözlerimle bakacağımı biliyorum. Hayatta öyle baktığım tek kişi sensin. İlk zamanlar bana bir düş armağan ettiğini sanıyordum. Ama hayat alt üst olunca düş sandığım şey gözümün önünde gerçeğe dönüşüverdi. Mektubum çok dağınık ama inan hayatım mektubumdan çok daha açık ve basit. Ayıya sorarsan soğukkanlı olmayı becerdiğimi sana anlatır. Müfrezemizde bir tek aklı havada kadın yoktu. O kadın bildiğim bir yerde kestane ağacının altındaki sırada kaldı. Oraya gittim. Sıra hep aynı yerde. Ağaçlıklı yol aynı, kent de öyle. Aslında şimdi her şey değişik tabii. Her şey çok daha hüzünlü. Değişik ama bir anlamda da aynı. Mutlu ol Sergey. Mado mutlu olmanı istiyor. Biraz Rusça öğrendim. Hocam da ayıydı. İyi ve sabırlı bir insan. Ana dilinde yazmak istiyordum ama beceremeyeceğimden korktum. Yalnız şunları ekliyorum. Ve özenerek büyük harflerle Rusça şunları yazdı. Elveda aşkım, Madon. Kalemi bıraktı ve ağladı. Sonra bir kere daha okumak için mektubu eline aldı. Hayır dedi kendi kendine. Bir kere daha okursam yollayamam. Mektubu bir daha okumadan kendisiyle vedalaşmaya gelen ayıya verdi. Voronov ne yapacağını şaşırmış, gülüyordu. Partizan kız Frans'ı tanımıştı o. Şimdi karşısında zarif elbisesiyle Mado duruyordu. Yine de şaşkınlığı çabuk geçti. Mado, müfreze anılarını, arkadaşlarını, Miki'nin ani kızgınlıklarını, Jose'nin düşlerini anlatıyordu. Ne zaman varacaksın oraya? Kısa süre sonra mı? Bilmem. Marsilya'da uzun süre vapuru beklemem gerektiğini söylüyorlar. Canlı bir kenttir. Yalnız Marsilyalıların her şeyi 100 kere büyüttüklerini unutma. Voronov gülmeye başladı. Bizim de Marsilyalılarımız vardır. Odessalılar. Yurtuna döndüğün için memnun musun? Cevap yerine geniş bir gülümsemeyle Voronov'un bütün yüzü aydınlandı. Ayı, müfrezemizi unutma. Sizi ne kadar sevdiğimizi biliyorsun. Orada anlat. İhtiyar Dezire'nin selamını da ilet. Ölmeden önce söylediğini hatırlıyor musun? Moskova yöresinde üzüm yetiştiğini düşünüyordu. Herhalde düşü bir gün gerçekleşecek. O zaman Limuzin ormanını hatırlayarak yapılan şaraptan bir yudum iç. Bizde pek çok şeyin yolunda gitmediğini gördün. Şimdiden sonra da hayat pek keyifli geçmeyecek. Dün Luke bizimkilerin silahlarını aldıklarını söyledi. Bir yandan da hainler her köşede kahramanlıklarını ilan ediyorlar. Ama Fransa'da bir Luke'un, bir dedenin olduğunu unutmamalısın. Sayıları çok, kolay kolay sindirilemeyecekler. İnan bana, kentten kente, köyden köye gezdim, halkımızı gördüm. Bir yola çıktığında ona çiçek verilir ama çiçekler çabuk solar. Elimden gelse yol armağanı diye sana Fransa'nın sevgisini sunardım. Voronov merdivenden inerken Mado yetişti. Bir solukta, Vlakov'u görürsen söyle ona dedi. Yazmayı unuttum. Rusların beni 2 kere ölümden kurtardıklarını söyle. Birincisini o biliyor. İkincisi de senin gelip bizleri hapisten çıkardığın gündür. Elveda ayı. Voronov dayanamadı. Gerçek bir ayı gibi beceriksiz bir hareketle Mado'yu karanlık merdivende öptü. Pencerenin önünde duran Mado, Voronov'un uzaklaşmasını, maviliklerde kaybolmasını izledi. Elveda Sergey diyordu durmadan. Elveda aşkım. Sergey'i görmüş ve yeniden bu kez büsbütün ondan ayrılmış gibiydi. Mado yüreğine gem vurmayı öğrenmişti. Mutluluk düşü kurmuyordu artık. Yeni mücadelelere, zorlu, güç bir hayata hazırdı. Önceki gün genç kadını gören Lojan, ondaki soğukkanlığa, huzura ve inanca şaşmıştı. Yine de hayır. Aklı bir karış havada olan Mado, savaş öncesinin park sırasında kestane ağacının altında kalmamıştı. Buradaydı. Penceresinin önünde, ayakta. İyice açılmış, pırıl pırıl gözleriyle boşluğa, yılların ötesine, her zamankinden çok sevdiğine bakıyordu. Tam fotoğrafınızı çekmenin sırasıdır binbaşım. Resmi bir dergiye yollarız dedi Teğmen Babuşkin. Sergey gülmeye koyuldu. Gerçekten az rastlanır bir görüntüydü bu. Cip, güllerin, kadife çiçeklerinin, şakayıkların altında kayboluyordu. Bir araba olduğu bile belli değildi. Ve çiçeklerin ortasında yolların tozunu tepeden tırnağa yemiş bir istihkam binbaşısı. İlk Bulgar kentine yaklaşıyorlardı. Halk yol boyunca dizilmişti. Kara gözlü, fırlak ve geniş alınlı, tatlı ve ciddi genç kızlar, üniformalarını giymiş liseliler, kır bıyıklı yaşlı köylüler, İhtiyar Zaporok kazaklarının resimleri de böyleydi. Eski Franklerden yeryüzüne inmiş gibi yanık yüzlü Ortodoks papazları, Alman hafif ve ağır makinalarını taşıyan partizanlar, öğretmenler ve ipekli ceketler giymiş yardımcı doktorlar, çıplak ayaklı ama bayramlıklarını giymiş köylü kadınlar, barışıp duran çocuklar vardı aralarında. Arabaların içine, tekerleklerin altına çiçek atıyor ve aynı şeyleri tekrarlıyorlardı. Tarihiniz açık olsun. Bir gecede dikilen kemerin üzerinde de şunlar okunuyordu. Hoş geldiniz. Sonra Sergey omuzlarda taşındı. Şaşkın şaşkın gülümsüyordu. Yaşlı bir adam onu kucakladı. Şıpka geçidinde çarpıştığını söyledi. Siyah başörtülü bir kadın çok güzel bir genç kızın fotoğrafını gösterdi. Almanların kurşuna dizdiği kızı Leyla'ndı. Kadın şöyle diyordu. Çok üzgünüm yoldaş. Rusya, zafer. Yeniden çiçekler, mor beyaz süsen çiçekleri, buğulu kara üzüm, koca koca parlak elmalar, korkulu ayvalar yağıyordu. Bembeyaz evcikler ve damlarında kuruyan kırmızı biberler. Döne döne giden yollar. Yüzyıllık meşeler, çınarlar, incir ve sedir ağaçları. Bağlarla örtülü vadiler. Dağların yamaçlarında bembeyaz bulutları andıran koyun sürüleri. İnsanların neşesi yatağından taşıp yeryüzünü kaplayan bir ırmağı andırıyor. Yollarda büyük ve güçlü bir ordu ilerliyor. Kimsenin karşısına çıkamayacağını biliyor şimdi. Yüzlerce tank homurdanıyor. Uzun boylu toplar batıya dönük. Tümenler süngeri andıran balçıkta yakıcı toz ve çakıl taşlar üzerinde ilerliyor. Ve gelip geçen adamlar en az yol kıyısına dizilenler kadar mutlu. Savaş birkaç günlüğüne kaybolmuş. Güller ve genç kızlardan bir çitin altına gizlenmiş. Dükkanların tabelalarındaki yazıların Rus harfleriyle oluşu, bu yabancı dilin birden anlaşılır, alışılmış bir konuşma gibi gelişi, nehir ve ırmakları aşıp, savaşlar veren, en çetin sınavları atlatarak ilerleyenleri coşturuyordu. Orta yaşlı bir asker Bulgarlara, Stalingrad'taydım diyordu. Bakın şimdi nereye geldim. Hemen adamı şeref köşesine oturtuyor, sonbahar başlangıcı gibi kokan serin bir şarap sunuyorlardı. İşte Yugoslavya'dayız dedi Babushkin. Sergey gülümsedi. Kaç kere Yugoslav partizanlarından söz eden gazeteleri okurken bu olağanüstü ülkeyi gözlerinin önüne getirmeye çalışmıştı. Savaşılmamış, Karadağ ve Bosna tepelerinde gizlenme tulumu giyilmemiş, madenin sert, amansız dili duyulmamış gibi geliyordu ona. Askerler kayalara tırmanıyorlardı. Daracık, sarp yollara tırmanıyordu tanklar. Sapsarı seller yataklarında köpürüyordu. Birden önlerinde derin bir boğaz açılıveriyordu. Almanlar saldırıyı durdurmaya çalışıyor, sağda solda savaşlar veriliyordu. General Belski Sergey'e, bu gece tanklar geçmeli dedi. Naroçatov çok güçlü bir durumda. Orada Almanların 30 tankı var. Onunsa hiçbir şeyi. Sergey 60 ton taşıyabilecek harika bir köprü yaptığında Almanlar setleri uçurdu. Su çabucak yükseldi ve kıyıyla bağlantıyı kopardı. İstihkam erleri durmadan çalışıyorlardı. Gün doğmadan tankların geçmesi gerekliydi. Ağaçlara bağlayın dedi Sergey. Kendisi de çekiyordu halatları. Gece soğuktu ama durmadan terini silmesi gerekiyordu. Uzun süre önce ay Sergey'in gözünde sevimliliğini, soyut yanını yitirmişti. Şimdi ay onun can düşmanıydı. Karanlık geceleri çok seviyor, istihkamcı geceleri diye adlandırıyordu. Oysa o gece aydınlık ve düşmandı. Almanlar geçiş noktasını makinalı ateşine tutmuşlardı. Ay sabahın ikisine doğru battı. Köprü bitmişti. Sergey gün ışığına dek uyudu. Sabah hayranlıkla baktı köprüye. O an çevredeki dağları, altın sarısı yapraklı ağaçları, Yugoslavya'da olduğunu bile unutmuştu. Sergey'in gözünde köprü her şeyden önce bir köprüydü. Boya sanatçı için, lale çiçekçi için neyse köprü de onun için aynı şeydi. Sonra sert ve acımasız cip yoluna devam etti. Sergey soğuk ve yağmurlu bir sonbahar günü Yugoslav partizanlarını gördü. General Belski'nin yanındaydı ki generalin yaveri Yugoslav ordu temsilcisinin geldiğini bildirdi. İçeri 3 kişi girdi. Belgrad Üniversitesi'nin eski 1. sınıf öğrencilerinden yüzübaşı Lukovic, uzun boylu ve cılız köylü Mirko, bir de mattenli, Vida adındaki çok güzel kız. Lukovic generalin yanına koştu. Çok duygulanmıştı. Yoldaş diyebildi. Onları gönderen Albay Yovanoviç'ti. Yüzbaşı raporunu verdi. General zaman zaman tercümanın sözünü kesiyordu. Anladım. Söz konusu 40 kilometre güneydeki Sırbistan'ın bir kentiydi. Yolu kesikti. Köprüsü uçurulmuştu. Partizanlar orayı Eylül ayında kurtarmışlardı ama o sabah Almanlar tanklarla gelmişlerdi. Albay Yovanoviç'in elinde ise ancak 4 top vardı. Tankları kaç tane diye sordu Belski. 8 ya da 9. 2 tanesi büyük. Kent halkının hali işler acısı dedi Mirko. Almanlar hepsini öldürecek. Çocukları bile. Albay Yovanoviç Kızıl Ordu çok uzakta değilse dedi. Ne diyeceğimi bilemiyorum karşılığını verdi Belski. Bambaşka bir yönde kuzeybatıya doğru ilerlemek zorundayız. Burada durup vakit kaybedemeyiz. Ama durum göz önüne alınırsa size 10 kadar tank verebilirim. Tankların oraya nasıl gideceğini binbaşı bilir. General Yugoslavları masasına çağırdı. 2 saatin boş. Birlikte yemek yiyelim. Burada gördüğümüz ilk insanlar sizsiniz. Bunu kutlamalıyız. Sergey bir yapması gereken köprüyü düşünüyordu. Bir partizanların hikayelerine kulak veriyordu. Üçü de 42 ilkbaharından beri savaşmaktaydılar. 4-5 Alman saldırısından söz ediyorlardı. Dağlardaki boğazlar diz boyu kardı. Çizme bulma güçlüğünü anlatıyorlardı. Danko'nun bacağı dondu. Kangren oldu. Kesmek gerekti, elde alet yok. Bacağını baltayla kesmemizi istedi. Almanlara, İtalyanlara, Macarlara, Hırvat milliyetçilerine karşı savaştıklarını söylüyorlardı. O korkunç sonbaharda radyoyu dinlemişlerdi. Stalingrad hala dayanıyor. General tercümana, çevirmenin gereği yok, anladım dedi. General duygulanmıştı. O da Stalingrad'da savaşanlar arasındaydı. Partizanlar Rusların galip geleceklerinden hiç kuşkuya düşmemişlerdi. Vodkayı içince Mirko kendisinden söz etmeye koyuldu. Kapının eşiğini öpmüş, karısını oğlunu yanına alıp partizanlara katılmıştı. Oğlu öldürülmüştü. Karısı çarpışıyordu. Yüzbaşı Lukovic, tankların saldırısını 2 kere püskürttük dedi. Birini Vida uçurdu. Başını geriye atan Sergey, genç kıza o kadar uzun süre baktı ki Vida kızardı. Hiç aklıma gelmezdi diyordu Sergey kendi kendine. Bu kızı bir tankın yanı başında düşünmek korkunç şey. Sonra hatırladı. Natasha, Paris'te bir genç kızın tank uçurduğunu anlatmıştı. Eskiden belli belirsiz gözünün önüne getirirdi böyle şeyleri. Şimdi gözleriyle görüyordu, gerçekti anlatılan. İşte bizim dostlarımız. Geçiş noktasında dururken Volga gece köpürüyor ve bunlar dağlarda çarpışıp haberi kulaktan kulağa yayıyorlardı. Stalingrad hala dayanıyor.